20. ayrım. Merkez-çevre ilişkisinin siyasal veçesi böyleydi ve buna uygun bir iktisadi tablo söz konusuydu. Osmanlı merkezi devlet geleneği de devlet, ekonomik olmaktan ziyade sürekli gelirlerini artırmak isteyen ve gelirinin kaynağı toprak olan fiskalist bir devletti. Tımar sistemine dayanan miri toprak rejimi sayesinde Osmanlı topraklarının %51'i padişah hası idi ve buralardan toplanan vergiler tamamen merkez bütçesine gidiyordu. Toprağın dağıtım ve kontrolü devlet tarafından yapılıyordu. Devletin temel amacı ahalinin tervihi ahvalini yükseltmekti. Kim ki devletin bu amacını saptırmak, baltalamak isterse, bu türden her girişim, nev icat ve hilaf-ı edebi kadim şeklinde algılanarak bu bidatın üstesinden gelmek için her şey yapılacaktı. 1858'de tımar sistemini hukuken bertaraf eden, tarımsal topraklarda özel mülkiyetin ağırlık kazanmasını sağlayan arazi kanunnamesine kadar bu böyle sürdü. Sonuçta bir yanda devlete doğrudan veya dolaylı biçimde kapılanmış kapı kullarıyla, kadro ve iş yeri sayıları merkezi idare tarafından belirlenmiş esnaf, medrese ve tekke mensupları ve toprağa bağlı reaya kaldı. Bunların gelirleri merkezi devletin koyduğu kurallarla sıkı sıkıya denetleniyordu. Bu yapı içinde zengin olmak isteyenler istek ve enerjilerini baskın ve soygun gibi kaba ve zorlu kazançlarla, göze girme, yanaşma, yüz suyu dökme, el ete köpme vesaire gibi uysal ve siyasi kazançlara ve en nihayet define arama, simya, sihir ve keramet gibi Ülgener 1991 sayfa 169 gayri iktisadi mecralara yöneltmek zorundaydı. Ama toplum yalnızca merkezi devletin denetimindeki bu kimselerden ibaret değildi. Diğer yanda bir de gerek inanç ve düşünce, gerekse yaşayış tarzı bakımından yukarıda saydıklarımızdan ayrılan heterodoks gruplar vardı. Türk devlet geleneği içinde yönetenlerle yönetilenler ve özellikle göçebelerle merkezi idare arasındaki bu ilişkinin içerik ve zorluklarını, muhtemelen merkezi idareye bağlanmaktan rahatsızlık duyan yarı göçebelerin söylediği "İl mi yaman, bey mi yaman" Türk atasözü ifade ediyordu. Devleti merkez alan, devletten bağımsız ekonomik, siyasal, toplumsal yapılara yer bırakmayan bu toplumsal ve psikolojik dinamikler Türk toplumlarında her zaman var oldu, bugün de var. Burada modern batılı toplumlardaki gibi sınıflı yapılar yok. Merkezdeki devlete göre konumlanan nihai olarak yönetenler, yönetilenler ya da babali, kapı kulu diye ayırabileceğimiz segmentler var. Bu nedenle değişimlerin dinamikleri de köklü, nesnel saiklerden ziyade yukarıdan aşağıya doğru öznel siyasal saikler tarafından belirleniyor. 43 nolu dipnot açıklamasını okuyorum. Bu görüşleri büyük ölçüde Abdülkadir İlgen'e 2009 sayfa 376-383 borçluyuz ve birçok yerde onun cümlelerini değiştirmeden kullandık. İlgen'in 2009 sayfa 382 Osmanlı dönemindeki devleti her işin başı, siyasal iktidarı hem sosyal statü hem de ekonomik değerin yegane kaynağı olan temel bir kaldıraç olarak gören bu anlayış, bugün de farklı şekillerde sürmektedir şeklindeki görüşüne de aynen katılıyoruz. Ancak onun Türklerin tarihsel sosyoloji ve psikolojilerinin derinliklerini araştırmak yerine, bugüne kadar pek de tanımlı olmayan bir biçimde bazı düşünürlerin Batı ve Doğu toplumları arasında yapa geldikleri ayrımda takılıp kalması ve analizini bu eksene oturtmasını doğru bulmuyoruz. Toplumları Batı ve Doğu diye ayıran eski moda ve oryantalizm kokan ayrımların kimseye bir hayrı yoktur. Kaldı ki Türklerin toplumsal yapıları ve psikolojik özellikleri bazı yanlarıyla Batı, bazı yanlarıyla Doğu denilen toplumlara benzemekle birlikte son tahlilde tamamen kendine özgüdür. Dipnot açıklaması bitti. Bize göre devleti ekonomik yaşamın temeline koyan ve yöneten-yönetilen ilişkisinde yukarıdakine benzer bir tabloyu andıran her öğe, bize göçebelik zamanlarımızdan mirastır, göçebe ruh halinin bugün yaşamakta devam eden biçimleridir. Bir yandan yerleşik modern bir toplum olmaya çalışırken ve ona uygun toplumsal görünümler, davranış biçimleri ortaya çıkarırken, bir yandan da her şeyi devletten bekleyen, gösteriş ve şatafata, itaate dayalı bir potlaç kültürü özellikleri göstermemizin nedeni budur. Bu nedenle ne kamuda ne özel sektörde uzak geleceğe dair rasyonel ilgiler geliştirebiliyoruz. Her şeyin devlet eliyle merkezden belirlenebileceğine inanılan ve tüm toplumsal süreçlerin bir kudret ve iktidar mücadelesi olarak görüldüğü bir geleneğimiz var. Her segment bir biçimde iktidarı ele geçirmek istiyor. Toplumsal kaldıracın en asli aracı siyasi mekanizma olunca iktidar zenginlikten daha değerli bir meta haline dönüşüyor. Burada sınıf atlamakta, sınıf düşmekte modern batılı toplumlara göre çok daha kolay cereyan eden süreçler ve başrollerde hep siyasal iktidar var. Ekonomik kazanç sağlamanın biricik yolu devlete kapılanmak olarak anlaşılıyor. Yalnızca memuriyet elde edip devlette bir konum temin etmeye değil, devlete kapılanmak her çeşit görünüşte, özel işletmecide, oluşları ve davranışları bakımından bu özelliği gösteriyor. Herkes göze girmeye ya da gözden düşmemeye gayret ediyor. Yönetimde olanların yukarıdan vaaz edip uygulamaya koymaya çalıştığı politikalar tutmadığında, bunun nesnel nedenlerini aramak yerine irrasyonel, verimsiz tartışmalar içinde boğulup gidiyoruz. İlgen, 2009, sayfa 384-387. Ya tahammül ya sefer. Göçebe zihniyeti, mekana iğreti ilişkisini sürdürebilmek için bazı savunma düzeneklerine başvurur diye yola çıktık ve ayağının altındaki toprak sürekli kayıyorken göçebenin söze, vatana ve devlete nasıl sımsıkı tutunduğundan bahsettik. Şimdi ise ruhun kendisindeki metanete, sabır ve tahammüle geldi sıra. Yüksek seviyede organize olmuş bir endüstriyel toplum, üyelerinin dakikliğine dayandırılmıştır. Ama köylü bir toplum zamanını daha esnek bir şekilde bölebilir. Onlar dakiklikten çok sabra önem verebilir. Bu onların özel durumundan kaynaklanır. Beklemeyi öğrenip doğanın ritmine uyum sağlarlar, diyen İran kökenli psikoterapist Nosrat Poseşikan, 2005, sayfa 239, değişik sistemlerin zaman konusunda farklı yaklaşımlar geliştireceğini çok iyi fark etmiş, endüstri ve köy toplumu arasındaki psikolojik farklılığı bu sözlerle ifadelendirmiştir. Köylü bir toplumun zamanı esnek şekilde bölmesi ve sabretmeyi bilmesi, doğayla çok daha içli dışlı yaşayan göçebe toplumu için ziyadesiyle geçerlidir. Göçebe ruhu, doğaya bağımlılığı karşısında sabır eksenli bir savunma düzeneğini devreye sokar. Sefere çıkmadıysa, yola koyulmamışsa, yapacağı tek şey tahammül ederek beklemektir. Dünya hayatında yaşanan altüst oluşlara, sise ve kaosa yerleşiklerin oldukça tuhaf karşılayabileceği bir kayıtsızlıkla cevap verir, tüm bunlarla sabrederek baş etmeye çalışır. Nasıl olsa kalıcı olunmadığı bilindiğinden tüm olup bitenlere programını daha kısa zaman dilimleri için yaparak cevap vermeyi çok kolayca becerebilir göçebe zihni. Mevsimin değişmesini, hareket vaktinin gelmesini heyecansız, telaşsız beklemeyi ve yapılması gerekeni kendiliğinden doğal bir seyir içinde yapmayı bilir göçebe. Acıya, kaosa, kalkıp yine yollara koyulmaya alışıktır. Bu yüzden inanılmaz bir sabır ve tahammülle bekler. Umursamazlık değildir göçebenin bu hali, sabrederek direnmektir. Göçebe zihniyetinin bu özelliği yalnızca coğrafi ve iklimle ilgili olaylar karşısında değil, karşılaştığı tüm toplumsal ve siyasal sorunlar karşısında da hemen devreye girer. Acılara alışa alışa tahammül eder, kolay kırağı çalmaz göçebeyi. Gün olur devran döner, her şey değişir. Kışın sonunda nasıl olsa bahar gelir. Bu nedenle sabrın sonunda selamet vardır. Mutluluğa erişmek isteyenlerin tutmaları gereken en emin yol sabretmektir. Bu temalar folklorumuzu, halk edebiyatımızı, türkülerimizi, halk dindarlığı söylemlerini baştan başa doldurur. Türkler için uzun zamandan beri sabrın ve tahammülün halkı dememizin, Göka 2008B, nedeni budur. Elbette Türk toplumunda da özellikle merkezi otoritenin zayıfladığı dönemlerde, örneğin Celali isyanları zamanında Abdülhalim Karayazıcı tarafından, Lale Devri'nde Patrona Halil, Nizam-ı Cedid zamanında Kabakçı Mustafa çevresinde sosyopatik oluşumlar ve ayaklanmalar görülmüştür. Ancak bu kalkışmalarda merkezi otoriteyi yıkarak yeni bir devlet organize etmenin amaçlanmaması, Oğuz 1997 sayfa 271, bir yana, diğer toplumların tarihiyle karşılaştırıldığında kalkışmaların sık, yoğun, yaygın nitelikte olmadığı görülecektir. Öyle ki şair Nazım Hikmet bu sabır ve tahammül karşısında ve bu dünyada bu zulüm senin sayende ve açsak, yorgunsak, alkan içindeysek eğer ve hala şarabımızı vermek için üzüm gibi eziliyorsak kabahat senin. Demeye de dilim varmıyor ama kabahatin çoğu senin canım kardeşim demek durumunda kalacaktır. Önceki çalışmalarımızda Göka 2006A, 2008A, 2009 lidere ve devlete bağlılığı esas alan itaat kültürünün ve lideri ve devleti gök tanrıyla bağlantılandıran eski inançların süren etkilerinin neden isyanları engellediği üzerinde ayrıntılı biçimde durmuştuk. Şimdi göçebelikten gelen sabrın ve tahammülün halkı olma özelliğinin de isyan etmemedeki ana rolünün altını çizmek istiyoruz. Bize göre ayrıca Türk tarihçisi Roxum, bozkır kültüründe insanların düzene çok önem vermelerinden bahsetmesinde, 2008 sayfa 121, ve bu obsesif, takıntılı düzen merakının Türk diline ana niteliğini verdiğini söylemesinde de, Rox, 2007 sayfa 37, mekanla iğreti ilişkiye karşı sabrederek direnme tutumunun payı vardır. Göçebenin yaşam tarzı ve koşulları üzerinde düşündüğümüzde, sabrederek direnme tutumunun başka örneklerini de bulabiliriz. Göçebelik üstüne çalışan araştırmacılardan Eröz'ün, 1991, tam göçebelerde dini tevekkül, kanaatkarlık, örf adet ve töreye dayanan cömertlik, diğerkamlık var, sayfa 119, demesinin, göçebelerin tasarruflarını çıkın, bohça, yapıp düğünde, hastanede harcamaları şeklindeki gözleminin, sayfa 212, altındaki nedenler bu göçebe ruh halinden kaynaklanmaktadır. Bilginin, 1991, Türkiye'de insan eşya ilişkilerini araştırdığı ve örnekleminde iç Batı Anadolu'da Kumalar Dağı yaylalarında konaklayan biri sarı tekeli, diğeri geygel tabir edilen boylardan iki yörük obasına yer verdiği çalışmasında ortaya çıkan eldekiyle yetinme, aza kanaat getirme şeklindeki sonuçta sabretme tutumuyla ilgili olsa gerektir. Beklenenin aksine göçebenin eşya ile ilişkisi çok daha sahihtir. Kullandıkları araç ve gereci aynı zamanda üretebilen veya en azından onarabilen yörükler, eşya ile ilişkilerinde çok yönlülük içinde bulunurken modern gruplardaki bireyler salt tüketici olmaya doğru gitmektedirler. Ancak tüketim toplumuna oldukça karşıt gibi duran ve sabretme tutumundan kaynaklanan bu özelliğin, Türklerin gösteriş ve şatafata önem veren potlaç kültürüne de sahip olmaları nedeniyle kolaylıkla dejenere olabildiği de hatırda tutulmalıdır. Göçebe elde avuçta zaten yokken tutumludur. Ama eline fırsat geçerse gösteriş ve şatafata yönelmeyeceğinin hiçbir garantisi yoktur. Her ne kadar Baykara, 2003 sayfa 264, günümüz Türk köylülerinin ipek ve altın merakını ta Çin ile münasebet zamanlarımıza bağlasa da, bize göre bu, aza kanaat getirme özelliğiyle tanınan Türklerin içlerinin bir köşesinde duran potlaç geleneğiyle ilgilidir. En iyiyi, en yeniyi, en güçlüyü izle. Türkler göçebeliklerinden kaynaklanan mekanla iğreti ilişkinin kayganlığından ve belirsizliğinden kurtulabilmek için söze, vatana, devlete bağlanmış, töreyle topluma, hatta dünyaya nizam vermeye çalışmış, sabrederek dünya hayatına tahammül göstermişlerdir. Bunlar mekanla iğreti ilişkiye karşı en belli başlı savunma düzenekleridir. Türkler ayrıca uygarlıklar karşısında var kalma mücadelesini sürdürebilmek, tutunabilmek için de bir savunma düzeneğine başvururlar. Biz bu savunma düzeneğini en iyiyi, en yeniyi, en güçlüyü izle formülü uyarınca davranmak diye tanımlıyoruz. Göka, 2008A, sayfa 112-116. Göçebeliğin kültür yönünden önemli taraflarından biri sentez yapabilmesidir. Bir yerde sıkışıp kalmaması, klostrofobik bir hüviyete bürünmemesi, bütün bunların ötesine giderek değerli bulduğu, yararlı bulduğu, benimseyebildiği her ögeyi alıp ortaya yepyeni bir sentez çıkarabilmesidir, diyen Halman, 2006. Ya da göçebenin anda yaşaması onu siyasi arenada fırsatçı yapmıştır, belirlemesini yapan Polat, 2004, sayfa 125. Genel göçebelikle ilgili bir savunma düzeneğinden bahsetmektedirler. Genel göçebelikle ilgili olan, yani her göçebe toplulukta şöyle ya da böyle bulunan savunma düzeneği, faydacılık, pragmatizm ve pratikliktir. Bizim Türk göçebeliği için sözünü ettiğimiz, en iyiyi, en yeniyi, en güçlüyü izle formülü uyarınca, davranma savunma düzeneği, genel göçebelikte görülenin oldukça ötesindedir. Çünkü yeniye, uygarlığa, gelişmiş olana açıklık, göçebe toplulukların hepsinde görülmez. Türk göçebeliğine özgü nitelikler göstermektedir ve Türklerin toplumsal özellikleri ve yaşadıkları coğrafyanın nitelikleriyle ilgilidir. Neden Türklerin uygarlıklar karşı böylesine açık ve yenileşmeci konumda olduklarını daha önceki çalışmalarımızda ayrıntılı biçimde ele aldık. Çok özetle yineleyecek olursak, yaşadıkları coğrafyanın ve kendilerinden kat kat kalabalık ve çok köklü yerleşik Çin uygarlığıyla, Hint ve İranlılarla komşu olan bir savaşçı, yarı göçebe topluluk olmanın getirdiği maddi koşullar nedeniyle Türkler, var kalabilmek için yönetimde olmaları gerektiğini anlamış, her zaman bir yönetme ideali taşımışlardı. Savaşçı ve fetihçi özellikleri, töreye ve lidere bağlılık, devlet idaresinde ehil olma gibi nitelikleri nedeniyle birçok kere komşu uygarlıkları yönetme fırsatını da yakalamış ve uygarlıklar arasında arabuluculuk etmek gibi bir rol üstlenmişlerdi. Türk tarihçisi Roxun da 2008 sayfa 27 saptadığı gibi idarecilik ve muhasebe anlayışı, arşivleme konusunda özel eğitim ve savaşçılık dışında yönetme için gerekli ekonomi ve kültür politikalarına sahip olamamışlardı. Böyle politikalara sahip olabilmek için yerleşik olmaya, kurum sistemine ve yazılı kültür dairesinde kalmaya ihtiyaç vardı. Oysa Türkler uygarlık ürünlerini hep ödünç almak durumundaydılar. Uygarlık ürünlerini ödünç alarak hükümranlığını sürdürmek zorunda kalmanın en somut göstergesi yönetim katında görülen yabancılardı. Göktürkler, Tonyukuk'u devlet adamlığı eğitimi için Çin'e gönderdikleri gibi, Vasari, 2007, sayfa 118, diğer Türk devletleri ve hatta Cumhuriyet de yöneticilerini başka uygarlık geleneği olan topraklarda yetiştirmek durumunda kalıyordu. Cumhuriyete kadar Türk devletlerinde yönetici katında eli kalem tutanların kahir ekseriyeti Türk kökenli değildi. Hem yönetme ideali hem uygarlık ürünlerine ödünç alma zorunluluğu Türkleri farklı uygarlıkların ürünlerine karşı açık ve dinlere karşı hoşgörülü bir konuma zorluyordu. Aynı nedenlerle Türkler liderlerinden de yeniliğe ve değişime açık olmayı, dünyaya ayak uydurmayı beklemiş, içe kapanmacı yöntemle stillerini reddetmişlerdi. Bu özellikleri Türklerin uygarlıklar arasında arabulucu, kültür taşıyıcısı olarak nitelenmesine yol açmıştı. Balivet, 2004, sayfa 50. Kahun, 2006, sayfa 5-7. Golden, 2002, A, sayfa 44, 144, 175. Sainer, 2002, sayfa 424. Togan, 1981, sayfa 5, 118, 119. Türk Doğan, 2003, sayfa 209, 353. Türklerin uygarlıklarla, yerleşik topluluklarla bu ilişki biçimi Anadolu'ya geldiklerinde de sürdü. Anadolu'nun ana kavmi olarak diğer topluluklara toplumsal örgü içinde hak ettikleri yeri almaları anlamında gereken özeni gösteriyor, yerleşiklerin emeklerine değer veriyor, inançlarına saygılı davranıyorlardı. Türk olmayan kavimlerden insanları yönetim kadrolarına getirmekte bırakın beis görmeyi, bizzat böyle bir tercihte bulunuyorlardı. Göka, 2009, sayfa 124-125. Türk soylu olanlar, yerleşik yaşamın gerektirdiği zanaatlara merak sarıp öğrenmek istediklerinde, bu genellikle payitaht ve yöneticiler tarafından hoş karşılanmıyordu. Zira Türk soylular daha ziyade asker, çoban ve çiftçi olarak lazımdılar. Babaoğlu, 2008, sayfa 129. İşte sözünü ettiğimiz en iyiyi, en yeniyi, en güçlüyü izle formülü bu açmazda kendisine bir hayat alanı buluyordu. Yönetme idealiyle hareket eden ama kendi uygarlığını geliştirememiş bir topluluğun bu formülü izlemekten başka şansı olmazdı. Yüksek yönetme idealiyle uygarlık ürünlerini ödünç almak zorunda olmak, Türklerin tarihsel psikolojisindeki en büyük açmazı oluşturuyordu. Bu açmazın en olumlu yanı, Türkleri sürekli yeniliğe açık tutmaktı ama aynı zamanda yöneten yönetilen yabancılaşmasına neden oluyordu. Yöneten yönetilen yabancılaşması, aynı inançları paylaşmanın getirdiği ortaklık ve aynılık duygusu nedeniyle İslamlaşma sürecinde oldukça azalmış ama Batı modernleşmesiyle karşılaşmamızda çok daha görünür bir hal almıştı. Türklerin İslam uygarlığının önderi ve temsilcisi oldukları sırada modern Batı uygarlığının meydan okumasıyla baş edememeleri tarihsel psikolojilerinde büyük bir travmatik etkiye sebep oldu. Ama diğer Müslüman topluluklar daha içe kapanmacı ve fanatik tepkiler verirken Türkler bu kez modern uygarlığın nimetlerinden yararlanmaya yöneldiler. Hem kimliklerindeki İslami cevheri korumayı hem de çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmayı kendilerine hedef olarak belirlediler. İlk bakışta anlaşılamayacak düzeyde karışık ve çelişkili gibi duran bu tavırlar, Türklerin tarihsel psikolojileri için çok uygun, hatta yapıları gereğiydi.